Mavi Vatan.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Saatlerimiz 16.06'yı gösteriyor başkent Ankara'da. Mavi Vatan 15. haftasında sizlerle Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Sefa Aktan'da çalışıyoruz teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu. Sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyenlerimiz yaklaşık 35-40 dakika boyunca. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3421 ve bizi www.türkiyeninsesi.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebiliyorsunuz. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve konuğumuz Mehtap Karahallı Özdemir bizimle birlikte olacaklar. Kendileri Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, yani diğer adı GİSBİR Genel Sekreteri. Biz kendilerini telefonda ağırlayacağız. Celalettin hocamız soruları yönlendirecek kendisine. Türkiye Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği'nin hizmetlerinden bahsedeceğiz. Türkiye Gemi İnşaat Sanayi'nin dünyadaki yeri ve savunma sanayine katkılarını telefon konuğumuzla konuşacağız sevgili dinleyenlerimiz. Ayrıca geçen hafta Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmelere de yine hocamızla birlikte değineceğiz. Evet, değineceğiz dedik. Celalettin hocam, hoş geldiniz. Siz oradan başlayabilirsiniz.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler.
Şimdi az önce haberleri dinlerken Mavi Vatan'a da neredeyse her haber bülteninde değinildiğini görüyoruz.
Evet.
İşte bunlardan birincisi hatırladığım kadarıyla
Anadolu var.
Anadolu var da hayır, Libya. Libya
tamam.
Başbakanı Dibeybe'nin
evet.
Geçen hafta içerisinde Mısır Devlet Başkanı ya da Mısır'ın yayınlamış olduğu Devlet Başkanı Sisi'nin imzasıyla yayınlamış olduğu deniz yetki alanları sınırıyla ilgili koordinatlar vardı. Bunların bir kısmı, geçen hafta da konuşmuştuk, bir kısmı Libya deniz yetki alanlarıyla örtüşmekteydi. 6000 küsür kilometre karelik bir alan Mısır tarafında gösteriliyordu. Bunun kabul edilemeyeceğine ilişkin Dibeybe'nin açıklamasını duyduk. Şimdi gene geçen hafta baktığımızda hakikaten Mavi Vatan'la ilgili Türkiye'yi doğrudan ya da dolaylı ilgilendiren birçok konu var. Bunlardan birisi, yani tabii ki Mavi Vatan olunca sadece deniz değil ama Mavi Vatan yahut da deniz yetki alanları nedeniyle sık sık sorun yaşadığımız
Yunanistan
batı komşumuz Yunanistan'ın yaptıklarından da söz etmeden olamaz. Zaten çoğunluğu onunla ilgili.
Evet.
Mesela Arnavutluk Türkiye'den drone aldı, insansız hava aracı aldı. Bunu bile sorun yapıyor Yunanistan. Yani Rama'yı aba altından sopa gösterircesine sen Türkiye'den bunları niye aldın diyor. Rama'nın cevabı da bizim Türkiye'yle bir sorunumuz yok. Sen sorununu Türkiye'yle hallet. Bize ne karışıyorsun şimdi gibisinden bir cevap vermiş. Gene bir başkası Yunan basınında itiraf gibi sözler diyor. Ankara her defasında başarıyor. Yani bu da özellikle Türkiye'nin son yıllarda bir atılım yaptığı, sadece Türkiye tarafından yahut da iktidar tarafından söylenmiyor. Bu dünya basınından da görebiliyoruz. Yani Türkiye'yi eleştiren yahut da ne diyelim sevmeyen, karşısında olan ülke basını tarafından dahi bunların gündeme geldiğini görebiliyoruz. İşte bunlardan birisi de Yunanistan. Yunanistan şöyle demiş. Yunanistan bu kez de Türkiye'nin kendi görüşlerini uluslararası alanda anlatmadaki başarısına dikkat çekti. Ankara her defasında başarıyor ifadelerine yer verilen yorumda Türkiye'nin kendi görüşlerini uluslararası alanda anlatmada Yunanistan'a göre daha başarılı olduğu belirtiliyor. Burada özellikle Türk İletişim Başkanlığı'nın başarısına vurgu yapıyor. Tabii ki TRT de İletişim Başkanlığı'na bağlı olduğu için bunlar bir bakıma sizlerin başarısı diyelim. Ben de tebrik ediyorum ayrıca. Şimdi Türk donanması 3 istif sınıfı fırkateyn daha hizmete sokacak diyor. Yahut da bunun kızağı verecek. Milli gemi şeyi vardı, projesi vardı. Milgem diyoruz biliyorsunuz. Bunun 6. 7. ve 8. gemilerin üretimine ilişkin karar da son olarak Savunma Sanayi İcra Komitesi tarafından alınmış. Bunlardan 3 adet istif sınıfı bunlar Milgem projesi kapsamında daha önceden Türk donanmasının 4 adet ada sınıfı korvet üretilmişti Milgem projesi içerisinde ve teslim edilmişti. Projenin 5., 6., 7. ve 8. gemilerinde istif sınıfı fırkateyn daha büyük oluyor. Yani Korvetler işte 2100 ton civarında şeyi, deplasmanı. Fırkateynler ise, evet, fırkateynler ise 3500 ve üzerinde olabiliyor. Hı hı. Şimdi bunlardan 3 gemi daha, ilki İstanbul, TCG İstanbul olmak üzere, arkasından TCG İzmir ve TCG İzmit, pardon, TCG İçel. İstanbul zaten şeyde, İzmir, İzmit ve İçel'de kızağa konacak. Bunlarla ilgili hazırlık varmış. Bu da çok önemli bir şey. Bu arada Ukrayna Milgem'di. Ukrayna donanması için üretilen korvetlerin inşa faaliyetleri ise gene bir özel Türk tersanesinde, RMK tersanesinde sürüyor. Birazdan zaten Türk Gemi İnşa Sanayicileri Birliği'nin genel sekreteri Mehtap Hanım konuğumuz olacak. Onunla da konuşacağız. Gördüğünüz gibi Türk tersaneleri veyahut da gemi inşa sektörü savaş gemileri veyahut da muharebe gemileri de üretiyorlar. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Başka, Almanya, Türkiye ve Yunanistan heyetler arasındaki görüşme Yunan basınında diyor. Bunu Türk basından önce Yunan basından aldık. Şöyle ki, Almanya'nın girişimiyle Türkiye'den Cumhurbaşkanı Başsözcüsü İbrahim Kalın'ın katıldığı, gene Yunanistan'dan Başbakanlığa bağlı gene bir birimden yetkilinin katıldığı ve Almanya'nın da bir uzlaşmacı yahut da ara bulucunda yapılan bir görüşme olmuş Brüksel'de. Herhalde NATO bünyesi içerisinde olmuştur bu. Burada üçlü görüşmede karşılıklı serzenişlerinde bulunmuş. Türk temsilcisi İbrahim Kalın, geçen yıl biliyorsunuz, bu yıl Mart ayında Yunan Başbakanı Miçotakis İstanbul'a geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüşlerdi ve bir uzlaşmaya varmışlardı. Ancak aradan zaman geçtikten sonra Mayıs ayındaki Amerika gezisi sırasında Miçotakis'in Amerikan Kongresi'nde Türkiye'ye şikayet ettiğini ve Türkiye'ye verilmesi için Amerikan Biden yönetiminin Kongre'ye yapmış olduğu F-16 teklifinin reddedilmesi isteğinde bulunmuştu. İşte bunu İbrahim Kalın'ın gündeme getirince Yunan temsilcisi de, ama diyor, bizim başbakan İstanbul'dan ayrıldıktan sonra sizin uçaklarınız 45 kez Yunan adalarının üstünden ihlalde bulundu diyor. Şimdi burada anlaşılan bir nokta var. İki konuda daha önceden açıklamıştım. Şöyle ki, Yunanistan hava sahası sınırlarını 10 mil olarak kabul etmekte ısrar ediyor. Dünyada kabul eden yok. 6 mildir. Yani şöyle söyleyeyim, daha doğrusu kara sularının genişliği ne kadarsa hava sahasının genişliği de o kadar olması lazım. Ama Türkiye'ye gelin, diyelim ki Ege'de Sakız Adası'nın 7 mil yakınına bile gelmiş olsa Yunanistan sen hava sahası ihlal ettin diyor. Tamam mı? Bunu kabul etmek mümkün değil. Birisi bu, bir diğeri de hani Kardak benzeri egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar var ya. Bunlar da henüz tartışmalı olduğu için Türk uçakları bunların üzerinden uçtuğunda da gene Yunanistan bunu kendisine ait olmasa da hava ihlali olarak kabul ediyor. İşte böyle bir anlaşmazlık var. Bunlar tabii ki böyle gidip Amerika'ya şikayetle, şuna buna şikayetle çözülecek şeyler değil. Türkiye de buna papuç bırakmaz. Keşke Türkiye'nin teklifi olan, gelin hep birlikte oturalım, daha doğrusu iki ülke olarak toplanalım, bunu görüşelim demesine bir yeşil ışık yakabilse. Ama yakacak gibi de gözükmüyor. Başkası, Yunanistan itti, biri 5 aylık hamile, 2 göçmen boğuldu derken Ege'de gene bir göçmen faciası, sığınmacı faciası. Bunu Yunanistan hep yapıyor. Lastik botla giden sığınmacıları, yani Türkiye'nin sıkı gözetimine rağmen bir şekilde bunlar Yunan adalarına doğru götürüyorlar. Ancak gittikten sonra da Yunan sahil güvenlik botları bunları Türk tarafına doğru itiyor veya bazen botlarının patlatıyor, havasını indiriyor vesaire. Adeta onları ölüme terk ediyor. Bunun, bu tip bir olay gene gerçekleşmiş dönem içerisinde. Bir başkası, 10 kuruluş hedef alındı diyor. Şey hakkında, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rus donanmasını da hedef almış. Rus denizcilik sektöründe faaliyet gösteren 10 kuruluşa yaptırım uygulanmış. Bu da denizle ilgili olduğu için, gene konumuzla ilgili o sebeple koydum. Yoksa Rusya ile ilgili olduğu için koymadım. Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılıyor. Bunda öyle ki 15 ile aşkın bir süredir Rus donanması tedarikçisi olan nikel, metal, hidrit ve gümüş çinko pil üreticisi Rigel'den başlıyor. Birçok alandaki Rus gemi inşaat sektörüne malzeme veren şirketlere yaptırım uyguladığını görüyoruz. Bir başkası, gene bakıyorum, Rusya'nın tek uçak gemisi Admiral Kuznetsov'da yangın diyerekten. Bu çok önemli çünkü Rusya'nın elinde, küresel güç olma iddiasındaki Rusya'nın elinde bir tek uçak gemisi var, Kuznetsov. Şimdi hemen sevgili dinleyiciler Karadeniz'de mi diyeceklerdir? Hayır, Karadeniz'de değil, Murmansk Limanı'nda. Murmansk da bu Kuzey Denizi'nde zaten. Orada bir yangın çıkmış. Gene denizle ilgili olduğu için ben bunları sevgili dinleyicilerle paylaşıyorum. O sebeple söyledim. Hatta geçenlerde de bir şey battı demiştik. Bir uzak doğuda bir savaş gemisinin battığından bahsetmiştik. Taylandlı sanıyorum. Bu da ona benzer bir şey olduğu için bir denizci olmam hesabıyla bunları da paylaşıyorum. Bir başkası, Karadeniz'de dalgalardan elektrik üretilecek diyor. Türkiye ile ilgili bu çok ilginç bir şey. Ordu'da belediye Karadeniz'in dalgalarından elektrik enerjisi üretimi için İsrail'li bir firma ile 150 milyon dolarlık anlaşma imzaladı diyor. Bu da ilginç, dalgalardan. Mesela ben şeyi biliyordum.
Rüzgarı biliyoruz.
Çanakkale gibi böyle akıntısı bol olan yerlerden elektrik enerjisi nasıl üretilir? Bu gündeme gelmişti. Dalgalardan bunu yapanlar var dünyada. Bu da ilginç bir şey ve Ordu Belediyesi bu konuda İsrailli bir firma ile anlaşma imzalamış. Sonra son olarak şunu söyleyeceğim, biraz daha uzak doğudan. Biliyorsunuz Çin dünyanın yükselen gücü. Ekonomik yönden güçlendikçe küresel açıdan da daha büyük yahut da yüksek sesten daha sesini dinletmeye çalışıyor. Tayvan sorunu vardı, Güney Çin Denizi sorunu vardı. Bunu daha önceki programlarda dinleyicilerimize paylaşmıştık. Geçtiğimiz hafta içerisinde Japonya'nın bir strateji değişikliğine gitmesi üzerine, yani Japonya'nın gerektiğinde kendisine tehdit olabilecek yerlere, Çin ve Kuzey Kore'yi kastederekten uzaktan vurabilecek füzelerle donatabileceğine ilişkin bir strateji değişikliği yapmıştı. Bunun üzerine Çin donanması Japon sularına doğru ya da tartışmalı sulara doğru gitmişti, Senkaku Adaları'nın olduğu bölgeye. Sonra Tayvan'dan gene bir çıkış olunca bu defa çok yakın zaman içerisinde Tayvan Adası, eskiden Milliyetçi Çin dediğimiz yani, bu Tayvan karasularının kendi, karasular demeyeyim de sularında Tayvan'ın iddiasına göre gene Çin donanması ve çok sayıda uçak görülmüş. Diyelim bugün Mavi Vatan'ın bizi ilgilendiren kısmını, daha doğrusu ilk bölümünü sonlandıralım.
Böylelikle geçmiş haftada olanları Celalettin Hocam size aktardı sevgili dinleyenlerimiz. Biz az sonra konumuz Türkiye Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği, yani diğer adıyla GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Karahallı Özdemir'le sohbet ediyor olacağız. Mehtap Hanım'da da yine Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği hakkında bize bilgi vermesini isteyeceğiz. Ve tabii ki bazı tarihi gelişmeler var bu konuda da. Bir tarihini bize aktarmasını da rica edeceğiz aynı zamanda. Ve Türk Gemi İnşaat Sanayi diğer ülkelerle acaba kıyaslandığında hangi noktada? Yine bunu da sormak isteriz ve bir taraftan gemi inşa ediliyor ama bu sanayide, gemi inşaat sanayisi acaba hangi tip gemiler daha çok inşa ediliyor, onu da merak ediyoruz ve savaş gemileri ve araçları üretimindeki gelişmeler de tabii ki konu başlıklarımız arasında olacak. Şimdi biz telefonumuzu hazırlarken Sefa'ya bırakıyorum yayını. O devam ediyor. Sonra güzel bir sesle buluşacağız. hoş geldiniz.
Merhaba.
Merhaba, merhaba. Türkiye Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Karahallı Özdemir'le birlikteyiz. Celalettin Hocamız sizi beklemektedir dinleyicilerimiz gibi.
Evet Mehtap Hanım, merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Öncelikle bu bizim program, yılın son programı. Belki unuturum. Bu programla birlikte sevgili dinleyicilere sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir yeni yıl diliyorum diyelim. Şimdi size geleceğim Mehtap Hanım. Özellikle bulunduğunuz konum genellikle erkek mesleği olarak bilinen bir yer. Ama Cumhuriyet'in böyle bir genç Türk bayanını, Türk kadınını bu noktaya getirmiş olmasından büyük mutluluk duydum. Çok sevindim, özellikle onu söyleyeyim. Sizi özellikle kutluyorum, ailenizi de kutluyorum.
Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben de yaklaşık 25 senedir denizcilik sektöründeyim. 20 yılını gemilerin sertifikasyonu yapan klas kuruluşunda geçirdikten sonra yaklaşık 4,5 yıldır da Türkiye Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği için çalışıyorum. Sektörde olmaktan da çok memnunum açıkçası. Bütün kadınları davet ediyoruz sektörümüze, denizcilik sektörüne.
Evet, şimdi sizinle bazı bu konuşmamız sırasında bazı sorularımız olacak. Dinleyicilerimize aydınlatmanızı rica edeceğiz. Bunlardan birisi ilk önce kısa olarak Türkiye Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği hakkında bir bilgi vermenizi, onun devamında da Türkiye'nin gemi inşaat sanayinin tarihi gelişimi konusunda bize neler söyleyeceksiniz merakla bekliyoruz. Buyurun efendim, söz sizde.
Teşekkürler. Öncelikle davetiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Böylece Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Mavi Vatan programı kanalıyla tüm dünyadaki dinleyicilerle buluşuyor olmaktan çok mutluyuz. Türkiye Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği hakkında kısaca bilgi vermem gerekirse, 1971 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Türkiye'deki tersaneciler tarafından kurulmuş. Ve şu an Yalova, Tuzla başta olmak üzere Antalya, Muğla, Kocaeli, Çanakkale, Zonguldak ve Ordu'da yaklaşık 100'e yakın üyemiz var. Amacımız sektörümüzü yurt dışında layıkıyla temsil edebilmek, ortak problemleri çözüme kavuşturabilmek ve değişen ve gelişen dünya denizcilik standartlarına sadece izleyici olarak katılan bir kuruluş olmak değil, aynı zamanda bu değişikliklere müdahale edebilen bir kuruluş olmak. 11 kişilik bir yönetim kurulumuz var. Yönetim kurulu başkanı şu an Murat Kıran. 2011'den bu yana bize başkanlık ediyor. Ve şöyle söyleyebiliriz, yani uluslararası vizyona sahip bir yönetimimiz var. İçeride de Türkiye Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği aslında çok aktif çalışan bir birlik. 8 tane aktif komisyonumuz var. Yani Çevre Komisyonu, İş Sağlığı Güvenlik Komisyonu, Teknik İşler, ARGE, Sosyal İlişkiler, Dış İlişkiler, İnsan Kaynakları, Finans Komisyonu gibi. Her birinde 10'ar kişi olduğunu varsayarsak yaklaşık 100'e yakın uzmanın katkısıyla biz şu anda birlikteki faaliyetleri yürütüyoruz. Uluslararası platformda bakarsak GİSBİR aslında her ne kadar Türkiye kökenli bir birlik olsa da şu an Uzak Doğu'da ASEF üyesi. Avrupa'da şemsiye örgütü olan hem ekipmancılar hem tersanelerin şemsiye örgütü olan C-Europe üyesi ve ARGE inovasyon ayağında da Waterborne teknoloji platformu üyesi. Bunlar bize neyi sağlıyor? Bugün dünyada değişen çok fazla kurallar ve standartlar var. Bütün bunların hepsinin daha oluşma aşamalarında biz takip edebilir pozisyonda oluyoruz. Ve böylece gerektiği yerlerde stratejik müdahalelerde bulunma şansımız oluyor. Bütün bunlardan geri kalmamak adına işte iki tane Avrupa Birliği projesi sürdürüyoruz. Bir tanesi dijitalleşme ayaklı, teknoloji tabanlı eğitimlerle emniyetli tersaneler projesiyle. Biz yine Avrupa Birliği tarafından fonlanmış bir proje bu. 15 bin gemi inşa çalışanına tamamen uzaktan eğitimlerle, işte videolarla, animasyonlarla, iş sağlığı güvenliğinde böyle bir daha yüksek seviye standart eğitim verme çalışması gerçekleştiriyoruz. Onun dışında tabii temiz üretim, çevreci üretim teknolojileri biliyorsunuz günümüzün en önemli konularından bir tanesi. Bir Horizon 2020 projemiz var, Avrupa Birliği projesi. 13 tane Avrupa'dan partnerimiz var. Sadece tek Türk biziz. Orada da sürtünme karıştırma kaynağı dediğimiz bir yeni bir kaynak teknolojisiyle bunun gemi inşaaya ilk adaptasyonu yapıyoruz. Robotik kaynak teknolojileri var. Tabii teknolojinin güzel tarafı duman yok. Bunun dışında elektrot gibi bizim kaynakta kullandığımız tarz tüketim malzemeleri yok. Yani dolayısıyla atık yok. Enerji tüketimi düşük. İlerleyen aşamalarda bu hayata geçtiğimde tersanelerde daha farklı üretim teknolojilerini de aslında liderlik eden kuruluşlardan biri olmuş olacak.
Yani Mehtap Hanım, ben şunu anlıyorum. Gemi inşaat sanayi sektörü olarak siz çoktan iklim değişikliğine hazır hale gelmişsiniz.
Evet.
Bunu duyunca çok memnun oldum. Çünkü ben de bir emekli deniz subayı olarak tersanelere çok eski tarihlerden itibaren gitmiş. Oradaki şimdi siz söyleyince hatırladım. O kaynak kokusunu filan çok duymuş birisiyim. Bunlar demek artık giderildi. Çok
Evet,
güzel.
bu proje aslında dünyada bir ilk olacak. Yani dünyadaki teknolojide hala bu noktaya gelinmiş değil ama şu anda 13 tane işte European Welders Federation var. Yani bunun dışında TU Delft Üniversitesi var, GİSPİR var, Limerick Üniversitesi var. 13 tane kuruluşun tamamen kendi uzmanlık alanlarında çalıştığı bir proje bu. Bu proje dünyada bir ilk olacak. Ve şu anda gayet güzel gidiyor. 6,5 milyon euroluk bir proje.
Valla
Bu projenin sonucunda teknoloji aslında bizlerin katkılarıyla oluşacak ve sonrasında da tüm dünyaya bu teknoloji yaygınlaştırılacak diyebiliriz.
çok güzel. Ben tebrik ediyorum. Şimdi
Çok sağ olun.
burada tarihine geçmeden önce birkaç cümle söylemek istiyorum. Türkler Anadolu'ya geldiğinde önce Çaka Bey'in gemileri yahut da tekneleri diyelim o zaman için. Onları inşa etmişlerdi. Arkasından Selçuklular döneminde de Alanya'da, arkasından Sinop'ta da tersaneler kurdular. Şimdi ben gene hatırladığım, Osmanlı döneminde Haliç'te tersane vardı. Cumhuriyet döneminde Gölcük'te tersane, ama bunlar genellikle askeri maksatlıydı. Cumhuriyet döneminde Haliç'te gene cami altı tersanesi şeklinde özel sektöre de hizmet veren ama gene devletin gemilerini veya işte şehir hatları vapurlarını üreten tersanemiz vardı. Sonra yakın bir geçmişte bu Tuzla bölgesine gitti. İzmir bölgesinde de açıldı. Az önce Yalova'dan da bahsettiniz. Yoksa Yalova çok daha büyük bir tersane bölgesi haline mi geldi? Yani Tuzla'yı geçti mi? Hem bu sorunun cevabını rica edeyim, hem de Türk gemi inşa sanayinin tarihi konusunda biraz konuşalım. Buyurun.
Tamam. Aslında bizim için sizin de bahsettiğiniz gibi gemi inşa bir gelenek. Şu an biz dünyanın hala faaliyette olan en eski tersanesine ülke olarak ev sahipliği yapıyoruz. Neresi? Haliç Tersanesi. Bugün Haliç Tersanesi hem vapurların tamiri hem de yeni deniz taksinin üretiminde sürecine devam ediyor. Dünyanın en eski tesisi olarak da pek çok katıldığımız toplantıda yurt dışında bundan bahsediyoruz. Herkes de çok büyük bir ilgiyle dinliyor. Yani 600 yıllık bir tarihimiz, orada yaşayan bir tarihimiz var diyebiliriz. Tabii tekne imal tesisleri ve tersaneler geçmiş dönemlerde Haliç, İstinye bölgelerinde varken daha sonra artan ihtiyaç nedeniyle Tuzla Aydınlık koyuna taşındılar. Biz tabii tersanelerin bu taşınması meselesine bir taşınma diyemeyiz esasen. 300 tonluk vinçleri, çok böyle yüksek kalite, kalın beton zeminleri olan dev sanayi tesisleri tersaneler. Aslında taşınmak değil, Tuzla'da yeniden sıfırdan inşa edildiler diyebiliriz. Daha sonraki yıllarda yaklaşık 2004'ler civarında Yalova'daki tersaneler bölgesi de hizmete alındı. Şu an bugün Tuzla'da 1350 dönümlük bir tersane alanı var. Yalova'da 1950 dönümlük bir tersane alanı olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Diğer bölgelerimiz de var, biraz önce bahsetmiştim. Yani Türkiye bir aslında gemi inşa sanayi ülkesi midir? Evet, öyledir. Ve bu alanda da gerçekten iyidir.
Evet, anladım. Teşekkür ederim. Ve bu arada şeyde bir ara Taşucu'nda bir havuz falan işi düşünülüyordu veya Hatay'da düşünülüyor. Havuzlama konusunda o bölgenin çok zayıf olduğunu düşünüyoruz. O bölgelerle ilgili böyle bir proje var mı?
Söylene gelen projeler var ama şu anda tam karşımıza net olarak çıkmış değil. Şu anda hani ağırlıklı Tuzla ve Yalova bölgesinde olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bölgemiz Antalya'da mesela çok ciddi sayıda ihracat yapan yine bir bölgemiz var. Özellikle yat ve özel nitelikli deniz araçları yapan bölgelerimiz var. Ama Taşucu tarafı için söylenen konular olmakla beraber net olarak hayata geçirilmiş değil henüz.
Anladım. Teşekkürler. Peki günümüzde Türk gemi inşa sanayi diğer ülkelerle kıyaslandığında nasıl bir konumdadır? Bu konuda da bir açıklık getirirseniz.
Belki kısaca biraz yine tarihçeden bahsederken şöyle söyleyeyim. İşte ilk Tuzla'ya taşındıktan sonraki zaman dilimlerinde daha çok böyle kuru yük gemileri ve küçük konteynerler inşa ederken gemi inşa sanayi 2002-2012 yıllarında bu petrol tankerleri, kimyasal tankerlerindeki ihtiyacın artması nedeniyle dünyada biraz o tarafa doğru yöneldi ve hatta dünyanın bir numarası oldu. Sonraki yıllarda tabii daha çok aslında arz talep dengesi biraz konuyu yönlendirdiği için özellikle Avrupa'nın bizden çok böyle ihtiyaç olarak istediği düşük emisyonlu gemiler, çevreci gemiler kısmında çok ciddi bir aktiviteye girmiş durumda. Şu anda bizim sektörümüz tamir bakımda çok iyi noktadadır. Yani Avrupa'ya en yakın olan bir bölge olması, iklim şartlarına uygun olması nedeniyle tamir bakımda dünyanın önemli ülkelerindeniz. Onun dışında yeni inşaatta da şu an işte Avrupa'nın Green Deal dedikleri bu yeşil mutabakat kapsamında bütün sektörlerde emisyon azaltımına yönelik hedefleri var biliyorsunuz. Bu hedefler doğrultusunda da deniz araçlarına ihtiyaçları var. Şu anda inşa ettiğiniz deniz araçlarının çok büyük bir kısmı aslında çevreci teknolojilere sahip. Bugün geldiğimiz noktada biz işte hibrit, bataryalı, LNG'li, işte bazen metanollü ve amonyaklı gemi tipleri inşa ediyoruz. Bu noktada da yani aslında bir gemi inşa ülkesi olarak Avrupa'nın bu hedeflerine ulaşması için gereken her türlü desteği verdiğimizi, yani üretim desteğini verdiğimizi söyleyebiliriz. Tamamen yenilikçi teknolojiler üzerinden çalışıyoruz.
Evet, şimdi emisyon hacmi düşük olan gemiler dediniz. Tabii ki burada hemen devreye gemi makinaları giriyor. Şimdi benim bildiğim kadarıyla Türk gemi inşa sanayi gerçekten büyük bir atılım yaptı. Ancak gemi makinaları, sonra işte seyir radarları, aktarma organları veyahut da işte şeyde dinleyicilerimiz anlayabilsin diye arabalardaki şanzıman gibi, bunu gemilerde biz relaxinger derdik. Bu konularda Türkiye'nin bir zamanlar henüz bir gelişme sağlayamadığını biliyorduk. Ama son zamanlarda aktarma organları yahut da relaxinger yapımı başladı Türkiye'de. Asıl sizin bu emisyon hacminin düşüklüğüyle ilgili dikkat çektiğiniz hususa gelmek istiyorum. Özellikle Avrupa dikkat ediyor dediniz. O halde Avrupa tıpkı otomobillerde olduğu gibi gemi makinalarında da buna dikkat ediyor. Sanıyorum henüz daha gemi makinaları üretemiyoruz. Dolayısıyla Avrupa'dan da bu makinaları alıyoruz herhalde emisyon düşük diye. Öyle midir acaba? Bu konuda aydınlatabilir
misiniz? Şöyle aslında, şimdi normalde bizim tabii emisyonlarla ilgili karbondioksit salınımlarından bahsediyorsak bizim yaktığımız yakıtla ilgili bir konu bu. Bir ton petrol türevi yakıt yaktığımızda yaklaşık 3 katı kadar karbondioksit salıyoruz havaya. Bu bütün yanmalar için geçerli. Yani gemide de olur, başka bir yerde de olur. Burada birazcık daha düşük olan versiyon LNG olan, yani 2.7 kat anlamına gelir. Bunun dışında artık son dönemde konuşulan konular hidrojen teknolojileri, amonyak, metanol gibi farklı yakıt türleri, yani sera gazı emisyonu salmayan, karbondioksit yaymayan sistemler. Bataryalar var tabii, özellikle kısa mesafe seyir yapan gemiler için. Son dönemde bizim Norveç'e yaptığımız çok sayıda hem feribot var, bu arada İskoçya'ya yaptıklarımız da var. Bunların büyük bir çoğunluğu tamamen bataryalı, kısa mesafe taşımacılıkta bataryayla tahrik ediliyorlar. Ve bataryalar da yenilenebilir enerjiden aslında enerjisini alıyor. Dolayısıyla kısa mesafe seyir taşımacılığında bugün bataryalar konusu bir takım çözümler yaratıyor diyebiliriz. Hidrojen teknolojisi dünyada şu an çok çalışılan bir konu. Örneğin Almanya'nın yaklaşık 2 milyar euroluk bir sadece hidrojene yönelik bir Ar-Ge inovasyon paket fonu var. Dolayısıyla ülkeler Ar-Ge inovasyon adı altında aslında çok ciddi sektörlere yönelik sübvansiyonlar gerçekleştiriyorlar. Çin'de zaten hani özel olarak çok şey yapmaya gerek yok. Orada ayrıca devletin bir sübvansiyonu var. Biz Türkiye olarak şu anda batarya teknolojilerini hem en iyi uygulayan hem de aslında dünyanın bir ilki olan biz Tuzla Tersaneler Bölgesi limanında bir dekarbonizasyon projesi yürütüyoruz şu anda. Dünyanın ilk sıfır emisyonlu tam elektrikli bataryalı romorkörünü Türkiye'de dizayn ettik, inşa ettik, denize indirdik 2020 yılında. Şu an onu Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde çalıştırıyoruz. Kardeş şirketimiz GİSAŞ çalıştırıyor. İkincisi denize indi. İki tanesi inşa halinde ve dünyanın ilk dekarbonize limanını gerçekleştirmek üzereyiz. Yani önümüzde 2 sene falan var sadece. Biz bunu tüm işte katıldığımız Uluslararası Denizcilik Örgütü toplantılarında, OECD toplantılarında, COP iklim değişikliği konferanslarında anlatıyoruz. Hakikaten de çok herkesin ilgiyle izlediği, dinlediği sunumlar oluyor, yaptığımız sunumlar. Biz teknoloji tarafında tabii biraz daha Ar-Ge inovasyona odaklı çalışmalar yapabilmemiz için burada diğer devletlerin izlediği yöntemleri biraz daha takip ederek onların yaptığı gibi bir takım fonlar yaratarak bunu yapıyor olmamız lazım. Bugün şu anda Aspilsan örneğin bataryalarla ilgili çalışma gerçekleştiriyor. Devamında inşallah gemi inşaat sanayi içinde gerçekleştirecek diye düşünüyoruz. Aselsan'ın seyir ekipmanları ile ilgili ticarileştirmeye çalıştığı sadece askeri gemiler değil, ticari gemiler içinde hayata geçirdiği bazı ekipmanlar var. Askeri gemiler aslında bizim ticari gemiler tarafında da yan sanayinin çok gelişmesine, ekipman üreticilerinin kendilerini geliştirebilmesine imkan sağladı diyebiliriz.
Evet. Mehtap Hanım, şimdi konuşmanız sırasında dikkat ettiğim kadarıyla Türk Gemi İnşaat Sanayi'nin tanker tipi gemilere ağırlık verdiğini söylediniz. Bunun dışında
geçmiş
mesela...
Geçmiş dönem için evet.
Evet. Yani bu sıvı yakıtlar için sanıyorum. Mesela ham petrol için veya yat yahut da işte yolcu gemileri var, kruvaziye vesaire. Bunlar gibi bu tip alanlarda da Türk Gemi İnşaat Sanayi'nin çalışmaları var mı?
Şöyle, bizim son dönemde inşa ettiğimiz gemileri dikkate alırsak, tabii 2002-2012 yılları arası hani arz talep dengesiyle kimyasal tanker ağırlıklı çalışıyorduk ama şu anda daha çok neler var? Romorkörler var. Yani dünyanın ilklerini yaptığımız romorkör serileri var. Bazı üreticilerimiz tamamen romorkör odaklı çalışıyor. Bu arada balıkçı tekneleri, bunlar hani bahsettiğimiz küçük balıkçı tekneleri değil. Dünyanın ilk batarya enerji tahrikli troller gemileri, dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisi gibi böyle çok niş gemiler var. Feribotlar var. Sıfır emisyonlu hibrit LNG tahrikli. Bunların bir kısmı oldukça büyükler aslında. Enerji gemileri var. Bizim biliyorsunuz Afrika'da bazı ülkelerde elektrik yok. Elektriği denizde üretip karaya veren sistemler tamamen de Türk aslında. Türk fikri, Türk dizaynı.
Ya affedersiniz, bunu açıklar mısınız? Denizde üretip derken yani dalgalardan falan mı üretiyor?
Yok yok, hayır. Yakıt üzerinden.
Ha, yakıt.
Deniz üzerinde enerji elde edip karaya sistemlerine, yani karadaki şebekeye veriyor aslında. Burada tabii şey olan nokta ne? Yani o ülkeler enerji ihtiyaçları olduğunda bu power ship'leri kiralıyorlar. Orada enerji üretiyorlar ve karaya verme şansları oluyor. Şu anda Afrika'da 15 ülkede falan kullanılıyorlar. Tamamen Türklerin aslında geliştirdiği ve konsept olarak ortaya koyduğu bir proje. Askeri gemiler zaten son 10 yılda 100'den fazla askeri gemi inşası gerçekleşti özel sektörün de desteğiyle. Çok devletin çok önemli bir stratejisiydi o. Yani şu an donanmanın en büyük askeri gemisinden yüksek süratli teknelere, askeri amaçlı teknelere kadar hemen her tip gemiyi inşa edebilir durumdayız. Bu tabii bu strateji aynı zamanda özel sektörün kompleks gemi tipi dediğimiz, yani biraz daha karmaşık gemiler, karmaşık sistemler üzerinde çok deneyim elde etmesini sağladı. Dolayısıyla şu anda daha böyle yüksek teknolojili, çevreci gemilerin inşasında ağırlık var diyebiliriz.
Peki gemi inşa sanayimizi, siz 100'den fazla dışarıya gemi ürettik dediğinize göre ilgi duyan ülkeler var demek ki. Bu ülkelerden evet, birkaç tanesini sayabilir misin? Özellikle hangi tip teknelere veya gemilere ilgi duyuyorlar?
En büyük aslında müşterilerimiz Avrupa Birliği ve özellikle Norveç. Tabii Türkiye gemi inşa açısından hem iklimsel anlamda hem bulunduğu lokasyon anlamında çok ideal bir ülke. Bunun yanı sıra yıllar içerisinde geliştirdiğimiz çok iyi bir tedarik zincirimiz var. Yan sanayi üreticilerimiz var. Nitelikli insan kaynağımız var. Ve Avrupa ile iyi iletişim kurma ve hızlı iş yapıp kaliteli iş üretme becerilerimiz var. Yani bütün bunları topladığımızda biz onlar için ideal bir aslında üretim üssüyüz diyebiliriz. Bu noktada Avrupa Birliği ülkeleri, Norveç, İskoçya gibi ülkeler bizden ağırlıklı olarak yeni inşa talep eden ülkeler. Tamir bakımda tabii biraz daha şeyden bağımsız, yani tamamen Avrupa Birliği diyemeyiz. Dünyanın her tarafından gelen gemiler var. Yani Japon gemilerini de tamir bakımı alabiliyoruz. Yeni inşaatı ama Avrupa diye söylesek çok şey olmaz. Yani ağırlıklı Avrupa, %90'dan fazla Avrupa'ya ihtiyacımız.
Evet. Peki gene bir şey yapalım. Gemi inşa sanayimizde önemli gelişmeler oldu. Bu arada siz söylemediniz ama ben söyleyeyim. Türkiye'den özellikle gemi ihraç eden ülkeler var. Bunlar en başta pek bilinmez, basında yaymıyor, yazmıyor ama mesela Hazar Denizi'ndeki Türk devletlerine Türkiye Hazar Denizi'nde kullanılacak muharip gemiler inşa edip yollamıştı. Hı hı. Bunun dışında gene Türk gemilerine ilgi duyan ülkeler var. Mesela Ukrayna Milgen tipi korvet konusunda sanıyorum anlaşma yapıldı. Ama şu anda Rusya ile savaş halinde olduğu için tedarik biraz zor olabilir. Gene Pakistan'ın ilgi duyduğunu biliyoruz. Bunlar var.
Hı hı.
Hep genellikle Türk basınında yer alan, gerçekten de Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ukrayna'da başarıları ispatlanmış olan bu insansız hava araçları veya silahsız insansız hava araçları, bunlar konusundaydı. Ama gene Türkiye'de üretilen deniz insansız araçları da, onlar da gene dış ülkeler tarafından rağbet görüyor diye biliyorum. Şimdi
Evet. Bize
Türk gemi inşa sanayisi konusunda önemli bilgiler verdiniz. Ancak herhalde sektör güllük gülistanlık değildir. Dileriz öyle olur. Mutlaka karşılaştığınız sıkıntılar vardır. Sizin sıkıntılarınızın giderilmesi Türk ekonomisine mutlaka önemli ölçüde katkı sağlayarak geri dönecektir. Bize gemi inşa sanayimizin daha fazla geliştirmesi için önerileriniz nelerdir? Onları bir söyleyebilir misiniz? Ne gibi sıkıntılarınız var? Nasıl giderilmeli?
Aslında şöyle, yani Türkiye gemi inşa sanayi pek çok sıkıntısını devletle yaptığı bir takım işbirlikleriyle çözebilmiş durumda. Şu an tabii biz tamamen uluslararası alanda, uluslararası piyasada rekabet eder pozisyonda bir sektörüz. Burada tabii dinamik ve hareketli olmamız gerekiyor. Şu anda tersanelerimiz açısından bakarsak, işte bazen kapasite arttırımları gündeme gelebiliyor. Bunun dışında işte tersane içi yerleşimlerde bir takım değişiklikler gerekiyor, ama biz sanayi olarak birden fazla bakanlığa ve mülki idarelere bağlı bir sanayiyiz. Yani Çevre Bakanlığı'yla da çok fazla sayıda işimiz var. Ulaştırma Bakanlığı zaten en önemli bakanlıklardan bir tanesi. Büyükşehir Belediye ile de işlerimiz var. Normal bulunduğumuz yerdeki yerel belediyelerle de konularımız var. Keza Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, hepsi böyle birlikte çalıştığımız bakanlıklar. Bazen işte bu dinamik sektörün dinamizmi içerisinde işte tersanelerin yapmaya çalıştıkları bazı yatırımlar ya da yerleşimlerle ilgili konular maalesef bir miktar bürokrasiye yenik düşüyor ya da birazcık gecikmeler söz konusu olabiliyor. Bunlar işte zaman içerisinde daha böyle kolay çözebileceğimizi düşündüğümüz konular. Onun dışında tabii son dönemde en önemli konulardan bir tanesi krediye ulaşım, finansmanla ilgili bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor. Çünkü bir takdir edersiniz ki gemi inşa maliyeti oldukça yüksek bir sektör. Gemi inşa ederken bir takım krediler ve finansmanlar çok önemli.
Mehtap Hanım, valla işaret ediyorlar, güzel konuşuyorsunuz ama programın sonuna yaklaşmışız.
Tamam.
Yani çok güzel bilgiler verdiniz. Kısa sürede bize özetle çok güzel şeyler anlattınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ancak bu sizin söylemiş olduğunuz sorunların bir kısmı mesela otomobil sanayinde de var. Yani bence bunu Sanayi Bakanlığı çözebilmeli, yani herhalde itici güç orasıdır. Orayla çözebilirsiniz diye düşünüyorum. İnşallah çözersiniz. Bize güzel bilgiler verdiniz diyorum. Bu arada Mavi Vatan'ın bir diğer unsuru da işte gemi inşa sektörü. Yani ne ilgisi var diyen herhalde olmayacaktır. Gemi inşa sektörümüz mavi ekonomi dediğimiz alanda Türkiye'ye önemli katkılar sağlayan bir kuruluşumuzdur. Çok çok teşekkürler Mehtap Hanım. Başka bir programda görüşmek üzere. İyi yıllar
çok
diliyorum.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyoruz. İyi yıllar diliyoruz bütün dinleyicilere. Çok teşekkür ederiz.
Evet, biz de teşekkür ediyoruz ve böylelikle Mavi Vatan'ın sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Sefa Aktan'la çalıştık teknik masada. Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş birlikte hazırladılar programı. Ben Yasemin Pamukçu, hocamıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, elinize sağlık hocam. Çok doyurucu bilgiler aldık gemi sektörü hakkında.
Mehtap Hanım'a borçluyuz.
Teşekkürler. Evet, güzel bir gün geçirmenizi dileriz sevgili dinleyenlerimiz. Hoşçakalın. Mavi Vatan